أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam ve aile efradının örnek hayatlarından örnekler devşirdiğimiz ve hayatımıza yeniden şekil vermek, yön vermek için örnek alma çabasına girdiğimiz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlamak istiyorum yine programıma. Takip edebildiyseniz eğer şimdiye kadar Hazreti Ayşe annemizin 37 bölümünü sizlerle paylaştım. Paylaşmaya çalıştım. 38. bölümüyle inşallah yine sürekli tekrarladığım gibi şahsıma ve dinleyenlerime hayırlara vesile olması dileğiyle. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımlarıyla olan ilişkileri, hısımlarının da Peygamberimiz Aleyhisselam'la olan ilgi ve ilişkilerini bir radyo programına sığdırabildiğimiz kadarıyla, örnekler derleyebildiğimiz kadarıyla paylaşmaya çalışıyor. Dikenleşmiş hayatımıza yeniden güllük, gülistanlık getirsin diye arzu ediyoruz. Ve Ayşe annemizin biraz yetiştiği ortama ve o ortam şartlarına bugün biraz girmek istiyorum. Dolayısıyla bir şahsın kıyafeti, konuşması, ibadeti, hal ve hareketleri biraz da hepinizin bildiği gibi yetiştiği ortamın yansıması olarak da görülür. Aynı zamanda olumsuz ortamların ve olumlu ortamların kişiler üzerindeki etkisi inkar edilememekle birlikte olumsuz ortamlarda yaşamak zorunda kalan insanlar için yarın kıyamet gününde benim çevrem, ortamım olumsuzdu, kötüydü, ondan dolayı böyle geldim deme hak ve yetkileri olmadığı yine sizlerce de malum. O yüzden güzel ortamlarda biz güzellikleri geliştireceğiz. Olumsuz ortamlarda da biz olumlu olmanın yollarını, çarelerini arayacağız. Şimdi sizlerle biraz olumlu ortamdan mesajlar, pasajlar sunmak istiyorum. Biliyorsunuz efendim, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha tefsir, hadis, fıkıh usulü, kelam ve akaid, dinin incelikleri gibi yüksek ilimlere hizmet etmiş, tarihte, edebiyatta, hatiplikte ve özellikle de şiirde seçkin bir kişiliğe sahip olduğunu ispat etmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında ashabın ileri gelenleri ve Peygamberimize muasır şahsiyetler arasında fetva verecek, ders okutacak, herkesi irşad edecek, ileri gelen birçok sahabi hakkında tenkitlerde bulunacak, ilmi ve edebi bir güç ve salahiyete sahip olmuş bir şahsiyet Hazreti Ayşe annemiz. İşte bu tür insanlar çocukluk zamanlarından itibaren kişiliklerinin inceliklerini ve yüksekliklerini gösterirler. Bunların her hal ve tavırlarında bir üstünlük vardır. Dolayısıyla doğumundan itibaren çocukların içinde bulunduğu aile ortamı onların gelişmesinde ileride büyük bir gelecek vaat ettiğini göstermesi açısından muazzam bir geleceğe namzet olacağını da göstergesidir. Bu nedenle Hazreti Ayşe annemizin yetiştiği aile ortamını tam manasıyla tanımak gerekir. Önceki sohbetlerimizin birinde geçtiğini hatırlıyorum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çok küçük yaşlarda Hazreti Ayşe annemizin iyi yetiştirilmesi için annesine, Ayşe annemizin annesi Ümmü Ruman Hanım'a sık sık ikazlarda bulunmuştu efendim. Bunu görmüştük. Hatta bir keresinde ikazı aşmış, uyarıda bulunmuştu onu yani. Ayşe annemizin öfkeli ve üzgün olduğunu görünce Ayşe hakkında sana iyi davranmanı, dikkatli olmanı tavsiye etmedim mi diye onu uyarmıştı. Şimdi elbette ki bugün pedagojik veriler de bunu ortaya koymuştur. Kişinin kişilik gelişimi, olgunluğu, hayata bakış açısı, bolluklar içerisinde veya yokluklar içerisinde yetişmesi ileriki hayatında son derece belirleyici rol oynuyor biliyorsunuz. Hazreti Ayşe annemizin babası olan Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın İslam'dan önce de kavmi arasında yüksek bir mevki sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki o, yani Hazreti Bekir radıyallahu anh, kavmi arasında çok sevilen, sayılan, uyumlu, yumuşak huylu bir kimseydi. Aynı zamanda nesep ilmi diye meşhur olan ki Kureyş'te bu çok önemlidir. Özellikle nesep ilminde ve haseten de Kureyş'in nesebi konusunda en bilge insanların başındaydı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Kureyş'te olan iyi ve kötü olayları en iyi o bilirdi. Ahlakıyla maruf, biliyorsunuz tacir bir kimseydi. Reis konumundaydı, zengindi, doğru, dürüst, güvenilirdi. Şerefli, kuvvetli, adaletli, faziletli ve yüksek derecede bir insanı kamil idi. Kavminden insanlar çeşitli işler için ona başvururlardı. Kimi zaman bilgisi, kimi zaman ticaret kimliği, kişiliği efendim onlara birçok konuda yardımcı olurdu. Kim? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ayşe annemiz böyle bir evde yetişti. Yine biliyoruz ki İslam geldiğinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu konumuna İlk Müslümanlardan olması, bu dinin yayılması için canı, malı ve ailesiyle çalışması onu daha da bir yükseltti toplum içerisinde. Cahiliye dönemindeki ve İslam'daki bu yüksek konumunun Hazreti Ayşe annemizin siyasi şahsiyetinin oluşmasında önemli katkıları olmuştur. Ayşe annemiz radıyallahu anha, ben kendimi bildim bileli Müslüman bir aile içinde yetiştim sözü bizim bu sohbetimizin bel kemiğini oluşturuyor efendim. Ben kendimi bildim bileli Müslüman aile içerisinde yetiştim. Yani gözünü açtığından itibaren her şey bu evde Allah'ın emrine göre şekillenmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın örnekliği eve olduğu gibi yansımıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ailesi dikkatli bir şekilde incelendiğinde ekonomik yönden de iyi bir durumda olduğunu görülecektir ki zaten biliyoruz zengin bir aileydi. Ailesinin maddi yönden bir sıkıntıları yoktu yani Ayşe annemizin. İslam'dan önce de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh belli başlı tüccarlardan biri olduğu için de zengindi zaten. İslam'dan önce olduğu gibi İslam gelince daha da hassas olan Hazreti Bekir radıyallahu anh ihtiyaç fazlası malını Allah yolunda sarf ederdi. Ayşe annemiz burada babasının fakir fukaraya nasıl yardımcı olduğunu, hatta güçsüz, fakir, zayıf, köle kimseler işkence görünce onları satın alıp nasıl hürriyetine kavuşturduklarını bize anlatır. Hatta Hazreti Ayşe annemizin dedesi, yani Hazreti Bekir'in babası olan Ebu Kuhafe, ki Mekke fethinde ancak İslam'a girdi biliyorsunuz, oğlunun böyle fakir fukara, garip uraba kimseleri, köleleri, kadın erkek kişileri müşriklerin zulmünden kurtarmak için satın alıp hürriyetlerine kavuşturduğu o dönemlerde derdi ki, oğlum ben görüyorum ki malını mülkünü birilerini kurtarmak için harcıyorsun. Hiç olmazsa güçlü kuvvetli kimseleri kurtar. Yani öyle kimseleri kurtarıyorsun ki, öyle kimselere malını harcıyorsun ki yarın öbür gün bir problem çıktığında bunlar seni koruyamazlar. Bari bir şey yapıyorsun ve insanları hürriyetine kavuşturuyorsun. Onları satın alıyorsun. Öyleyse biraz güçlü kuvvetli insanları satın al. Onları hürriyetlerine kavuştur ki yarın öbür gün bir problem çıktığında seni korusunlar, aileni korusunlar. Sahip çıksınlar size. Dediğinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ey babacığım demiştir, ben onları kendim için satın alıp da hürriyetlerine kavuşturmuyorum. Ben sadece Allah'ın rızasını umuyorum. Bize bu rivayeti hem Hazreti Ebu Bekir'den gelir rivayet, hem de Hazreti Ayşe annemizden gelir. Ve Ayşe annemiz böyle bir ev içerisinde, böyle bir hane içerisinde büyür. Yani birileri satın alınıyor, hürriyetlerine kavuşturuluyor. Ya ileride bir sorun çıkarsa, problem çıkarsa arkam olsun, çevrem olsun, beni koruyacak insanlar olsun değil. Allah için hizmet etmek için. Allah için böyle bir koşuşturmaya girdiği noktasında. Bunları görüyor bizzat Ayşe annemiz ve böyle bir ev içerisinde yetişiyor. Dolayısıyla yapılan iyiliklerin dünyada geri dönecek gibi bir düşünceyle değil de sadece ama sırf Allah rızası için yapıldığının nasıl olması gerektiği noktasında da en güzel örnek bu evde görülüyor. Evet, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hepimiz biliyoruz ve Hazreti Ayşe annemizin çokça rivayet ettiği ve gerçekten de Hazreti Ayşe annemizin hayatı içerisinde önemli yeri olan ve adeta sık sık da tekrarlanması gereken, farklı boyutlarıyla tabii tekrarlanması gereken hicret sahnesi efendim. Şimdi burada biliyoruz Hazreti Bekir radıyallahu anh iki tane deve satın almış, sağlam güçlü develer. İşte hicret esnasında Peygamberimiz aleyhisselama onların birini hediye ediyordu. Bunları daha önce gördük. Kusva, diğer okuyuşta Kasva bu şekilde önümüze gelecekti. Resulullah Aleyhisselam böylesine önemli bir yolculukta parasını ödediği, bizzat parasını ödediği bir binekle yolculuk etmek istediğini. Yani Ayşe annemiz burada şunları görüyor. Babasında infakta ne kadar cömert olduğunu görüyor. Resulullah Aleyhisselam ise karşımdaki şahıs infak ediyor diye cömertin cömertliğini suistimal etmediğini görüyor. Ayşe anne bunları görüyor. İşte bizim sanıyorum geçen derslerde buraya bıraktığım sahnenin birisi buydu efendim. Elbette fakire fukaraya ikram edeceğiz, infak edeceğiz, yardımcı olacağız. Ancak dikkatlerinizi çekmişti, bazen bakıyorsunuz bazı fakir fukara zenginlerin zenginliğini sanki suistimal mi ediyor ne diye insan bazen sonrası geliyor. Yani sürekli bir beklenti içerisindeler birileri yani. Ya ben de biraz gayret göstereyim. Bil ki bir şeyin sahibi olayım. Sürekli bana infak edilsin değil de ben de infak edeyim gibi bir mesafe alayım, bir gayrete girmiyor bazıları. Ve sürekli bekleyiş içerisindeler. Biri bana getirsin, biri bana getirsin. Tamam götürelim. Bu bizim görevimizdir. Nimet Allah'ındır, kul da Allah'ındır. Amenna. Ama yani böyle imkanlar el verdikçe efendim yani getirsinler değil biraz da götüreyim tarzının gelişmesi noktasında bu güzel bir örnek. Ayşe annemiz bunu görüyor. Kaldı ki Resulullah Aleyhisselam'ın da o anda böyle bir şeye ihtiyacı yok ama Hazreti Bekir radıyallahu anh çok sevdiği can dostu, çocukluğundan bu yana arkadaşı, eşinde peygamberi, efendim kızını nişanlamıştı biliyorsunuz o hicret henüz daha evli değiller. Böyle yakını, ısımı Efendim ne olacak yani, bir diyelim bir sürü aracı var, bir aracı hediye etsin. Aleyhisselam'da ne olur? Yani hediye etse alırım götürürüm demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle beklentisi yok Aleyhisselam'ın. Bugün böyle biz hısımlar arasında bazen böyle sorunlar yaşıyoruz. Yani birbirimize beklentilerimiz var. Birbirimizi ikram edelim, etmeyelim demiyor. Bak Hazreti Ebubekir deveyi teklif etti Aleyhisselam'a. Yok dedi Aleyhisselam, ben Allah yolunda dedi bu yolculukta, ben Allah yolunda parasını ödediğim hayvana binerim dedi. Yani Hazreti Bekir onu hediye ederken Resulullah Aleyhisselam'a, yani lütfen keremen hediye etmiyor, adam yüreğini ortaya koyuyor. Yani samimi olduğunu biliyor Aleyhisselam, ama bir yandan da bize Resulullah ne güzel örnek oluyor. Eğer hak dava uğruna çalışacaksak, gayret göstereceksek, hep hısımdan beklemeyeceğiz, dönürden beklemeyeceğiz yani. Biz de birazcık atağa geçeceğiz. Çünkü biz bu dersimizde aynı zamanda sürekli tekrarlıyorum, yani hısımlık ilişkilerini de görmüş oluyoruz. Asıl hedefimiz o bizim. Hep böyle hısımdan anlayış bekleyeceğiz, ondan yardım bekleyeceğiz, destek bekleyeceğiz. Subhanallah, böyle olmaz ki. Yani hısımımıza nasıl yardımcı oluruz, ona karşı nasıl anlayışlı oluruz, nasıl arka çıkarız, destek oluruz diye düşünmeyeceğiz de, efendim beni anlasın, bana anlayışlı olsun, bana destek olsun, bana arka çıksın. Arka çıkmayalım değil. Hazreti Ebubekir arka çıkmıştır, destek olmuştur, yardımcı olmuştur. Resulullah Aleyhisselam da bir fazlasını yapmıştır ona karşı. Ama iki taraf da bana yardımcı olsun, arka çıksın gibi bir beklentiye girmiyor. Ve Hazreti Ayşe annemiz bunları bir fiil, bunlara şahit oluyor. Bunları görüp yaşıyor bir evde. Yani bolluk içinde, varlık içinde büyüdü Ayşe annemiz evleninceye kadar. Yani onun ileriki hayatında böyle zahidane bir hayatı var. Eşeğe fazla eyvallahı yok. Efendim bütün zamanını, gününü İslam'ın yayılması noktasında nasıl çaba sarf ettiğini hepimiz biliyoruz. Ama diğer taraftan atladığımız bir şey var. Ayşe annemiz yani zaten sıkıntılara alışmıştı, öyle yetişmişti. Bazen böyle söyleniyor. Yani nasıl diyeyim, bugünkü cümleye çevirirsem işi kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ayşe annemiz tabir yerinde ise, caiz ise tabiri, bir eli yağda bir eli balda büyüdü. Bolluk içinde büyüdü. Ama bolluk içinde nasıl yani ölçülü hareket edilir bunu gördü. Malları mülkleri vardı ama ölçülü hareket etmesini biliyordu. Müsrif yetişmedi Ayşe annemiz. Zengin bir ailenin kızıydı. Her şeyleri vardı ama bu evde hem İslam'dan önceki, o zaman yoktu Ayşe annemiz. Öncesini babasından rivayette anlatır, çevresinden rivayette anlatır ama İslam'dan sonra her şeyi anlatıyor bize zaten. Ve evlerinin sürekli nasıl misafir ağırladıklarını, İslam'ın doğuşu, yayılışı döneminde bu evin ne derece bir fonksiyon icra ettiğini, bütün bunları gördü, yaşadı annemiz. Yani çocukluğu bu şekilde geçti onun. Sürekli bir heyecan vardı. Heyecan içerisinde yeni giren her ayet Ayşe annemizin farklı yönünü efendim pekiştirdi, geliştirdi. Çok farklı şeyler yetişti orada. İşte hicrette o heyecanı yaşadı. Efendim babasının fedakarlığını gördü. Resulullah Aleyhisselam'ın fırsatçı olmadığını gördü. Değil mi efendim? Bunlar çok önemli şeyler. Oradaki o ikisi arasındaki o sıcak ilişkiyi gördü. Bütün bunları yaşadı o. Ve bir yandan babasının cömertliğini, bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın cömertliğini, efendim ikisinin de İslam için gayretlerini çok net olarak gördü. Aynı zamanda efendim Hazreti Ebubekir'in infakının yanında kendisini de efendim defalarca, binlerce dirhem dinar infak ettiği Ayşe annemizin rivayetler arasında var. Efendim Hazreti Ayşe annemiz gerek evlenmeden önce ve gerekse evlendikten sonra yaşadığı yer itibariyle üstün bir yere sahipti. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Evlenmeden önce de faziletli bir ailenin, varlıklı bir ailenin faziletli ve varlıklı kızıydı. Evlendikten sonra artan bir fazilet ile karşı karşıya kaldı. Çünkü Peygamberimiz evlendi. Bir yandan çok mükemmel bir aile içinde çok mükemmel bir şekilde yetişmişti. Baba Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Anne Hazreti Ümmü Ruman radıyallahu anha. Daha önceki derslerimizde annesinin vefatını görmüştük. Ki o anne çok önemli bir anne, çok önemli bir hanım İslam tarihinde, Ümmü Ruman hanım. Resulullah'ın dilinde cennetlik hanım derdi onun için aleyhisselam. Yani kayınvalidesi için aleyhisselam cennetlik hanım derdi. Onun elinde yetişti Ayşe annemiz. Baba Hazreti Bekir Aşire-i Mübeşir'in efendim birincisi biliyorsunuz. Böyle bir evde yetişiyor Ayşe annemiz. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde yetişiyor. Biliyorsunuz yani yetişmek sadece birini tutup odaya kapatarak şu kadar kitap okutmak veya okumak değil biliyorsunuz. Bu da bir tarzdır ama sadece bu değil. Ayşe annemiz bütün bu hadiseleri görerek, yaşayarak yetişti. Hani bugün nasıl diyoruz? İçselleştirdi her şey diyoruz ya. Öyle bir şekilde yetişti. Şimdi onun için böyle bir aile içinde yetişmesi bugün deriz ya benim için büyük şanstı. Şans, fırsat yani. Ama mükemmel bir aile içinde yetişti. Gidip mükemmel üzere bir mükemmelle evlendi. Ve çok küçük yaşta evlendi. Şimdi oturup da hala birileri şu yaşta evlendi, bu yaşta evlendi, münakaşa edip duruyoruz. Münakaşaya geçelim yani. Kaldı ki o günlerde evlilik yaşı küçüktü. Ancak öyle yaşla uğraşmak yerine, yani gençti, bunu kimse inkar edemez yani küçüktü. Ancak nasıl oluyor ki böyle bir hanım? Üstelik Hazreti Hatice annemizden sonra, efendim Hazreti Sevde annemiz var zaten. Aleyhisselam Hatice annemiz vefat etti biliyorsunuz. Sevde annemizle evlenmiş. Sevde annemiz yaşıyor. Ve Ayşe annemiz Sevde annemizin üzerine kuma olarak gelecek. Ve ondan sonra bir sürü evlilik olacak, ona kumalar gelecek. Şimdi yaşı küçük, kaç yaşında evlendi, şöyle oldu, böyle oldu, birbirimize boğuşmak yerine ya bu genç kız nasıl bu işi götürdü diye hiç bakmadık ki. Bir ona bakalım biraz. Ne kadar böyle zeki, dirayetli, işi idare eden biri. Üstelik biraz sonra göreceğiz. Zaten bir kısmını aslında gördük yani. Nasıl böyle o kadar kendisinden büyük yaşta o hanımları nasıl çekip çevirecek, onları organize edecek. Yani dalavere yapmayacak. Nasıl bir güzellik ortaya koyacağını göreceğiz. Şimdi yani hayatı, düşünceleri, hayalleri, ufku, hedefi, niyeti, ideal olmayanın, iyi olmayan insanların bakışları da iyi olmayacağı için hadiseleri sürekli bulanık görür. Bulanık göreceğinden de buradaki bazı aile içerisindeki bazı hadiseleri iyice bulanık görürdüğü için iyice bulantır. Kendisi de o bulanık içerisinde boğulur gider. Arkasından gelenlerin ya yazısıyla ya kitabıyla ya konuşmasıyla bunaltır. Yani yanlışa düşürür. Hadis deyimiyle feadallu ve erdulu. Hem sapar hem sapıtır. O yönüyle Ayşe annemiz mükemmel bir evde yetişti. Mükemmel üstü bir eve gelin olarak gitti. Ve orada tek başına değil birileri var. Ve birileri de kendisinden sonra gelecek işte böyle bir yerde dirayetli bir hanım olarak Resulullah Aleyhisselam'ın nasıl gönlünü doldurduğunu görelim. Bu önemli çok. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken yani hiçbir şey yokken bir şey varmış gibi sürekli problem üretmek yerine nasıl problemleri çözdüğünü göreceğiz. Bir kere onun kuvvetli hafızası zeka biliyorsunuz çok zekiydi Ayşe annemiz. Diğer hanımlar arasındaki bilgi akışını sağlardı. Yani mükemmel bir kişiliğe sahipti. Ayşe annemiz ne yönüyle bakılırsa bakılsın mükemmel bir hanımefendiydi. Hanım annemizdi. O Resulullah'ın sevdiği, bizim de sevdiğimiz Ayşe annemizdir efendim. Evet efendim. Hayatımıza renk vermesi için çok renkli insanlarla rengarenk olmamız lazım. Yani ayeti kerime deyimiyle sadıklarla beraberlikten bahsediyorum. Farkındasınız zaten. İşte Ayşe annemiz bunlardan sadece biridir efendim ve çok önde gelen biridir. Ayşe annemiz iyi bir ortamda yetiştiğini söylemeye çalıştım. Elbette bu kadar değil ama bir radyo programı için bu kadar özet geçiyorum. Çünkü sizinle paylaşacağım daha çok güzel şeyler var inşallah. Ayşe annemizin böyle annemize yaşadığı ortam çok şey kazandırmakla birlikte o da bize çok şey kazandırmıştır. Bunun içindir ki bu ortamın Hazreti Ayşe annemize kazandırdığı zihin berraklığı, bu önemli efendim, altını çiziyorum lütfen, zihin berraklığı. Bakın demin bulanıklıktan bahsettim. Bizim zihinlerimiz bulanık olduğundan Ayşe annemizin zihin berraklığını biz bulanık görmeye baktık. Bu hataya düştük. Ona kazandırdığı zihin berraklığı, fikir aydınlığı, bu da çok önemli, fikir aydınlığı ve kalp temizliği sayesinde onun düşüncesine şirkten, cahiliye sapıklıklarından hiçbir şey karışmamış. Bu durum onu kendi asrında ve kendisinden sonraki asırlarda şahsiyetiyle maruf bir bilge hanım yapmıştır. Evet. Hem kendi asrında hem kendisinden sonraki asırlarda. Hatta bu konuda sahabe-i kiramdan Ebu Seleme bin Abdurrahman radıyallahu anh bakınız ne güzel söylüyor. Diyor ki Resulullah aleyhisselamın sünnetlerini, bir ayetin nuzul sebebini ve bir miras taksimini Ayşe annemizden daha iyi bilen birisini görmedim. Evet. Yani burada birçok şey görüyoruz. Ayşe annemiz yani hangi ayet, hangi hadise üzerine nazil olmuştur? Hangi ayet, hangi probleme ne tür bir ışık getirmiş, çözüm getirmiş? Aleyhisselam sünnetinde neyi nasıl ortaya koymuş? Bütün bunların yanında İslam hukukunun önemli bir dalını teşkil eden miras taksimi konusunda da efendim Ebu Seleme radıyallahu anh Ayşe annemizin bir dahi olduğunu söylüyor ve ondan daha iyi bilen birini görmedim diyor. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz tabi bu Ebu Seleme radıyallahu anh bu misali verirken aslında bu daha sonra gelmesi gereken bir misaldi. Ben acele vermek durumunda kaldım. Buraya taşıdım bu örneği. Efendimizden sonraki dönem için bunları görürüz. Zaten Resulullah hayattayken bir problem yok. Orada çözülüyor her şey ama Resulullah Aleyhisselam'dan sonra aslında bu çok önemli. Oraya bir altyapı yani bir ön giriş yapmış olduk. Efendim Hazreti Ayşe annemizin evleninceye kadar kendi ailesiyle birlikte geçirdiği günler hakkında efendim böyle biraz hatırlarsanız önceki programlarımızda ifade ettim. Yani çocukluğu hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz dedim. Ancak bazı şeyleri biliyoruz. Az önce ifade ettim, paylaştım sizinle. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemizin farklılığını fark etmişti. Hani şimdi bazı öğretmenlerimiz okullarda, Kur'an kurslarda bazı Kur'an kursu hocalarımız, camilerde cemaatin durumu imam hocalarımız. Yani bakarsınız böyle hepsi bunların karşımızda birer öğrenci ama bu öğrenciler içerisinde bazılarının farklı bir yetenekte oldukları farklılığını bir hoca efendi fark ettiği zaman efendim ona o fırsatı verecek. O da o farklılığını bütün farklılığıyla ortaya koyacak, ortam bulacak. İşte Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemize böyle ortamları hazırlamıştır. Ve bu ortamların hazırlanmasına da Ayşe annemizin annesine yani Ümmü Ruman'a sık sık tavsiyelerde, uyarılarda bulunmuştur. Yani ortamlar vesilesiyle Ayşe annemiz hem kendini bir yerde ispat edecek, varlık gösterecek ama aynı zamanda da kendisini efendim geliştirecek. İşte çocukluğu hakkında bunun dışında işte ben çok merak etmişimdir birkaç örnek var ama yani çocukların yani daha doğrusu sahabi çocuklarının yani küçük yaşta yani konuşmaya başlar başlamaz o yaşta biraz kendini bilir yaşa geldiğinde ya da pedagoji formasyon kitaplarımızın bize takdim ettiği gibi yani mümeyyiz yaşlarına geldiğinde yani amcayla dayıyı, halayla teyzeyi ayıracak yaşa gelen bir çocuk yani ne konuşuyor, nelerle oynuyor, nasıl oyunlar oynuyor, ev içerisinde, aile içerisinde nasıl bir iletişimi var, Ben bunları çok merak eden bir kardeşinizim. Çünkü bugün çocuklarımızın önüne oyun diye koyduğumuz, inanın öyle ciddi şeyleri feci bir şekilde eğitim adına, çocuklara eğitim verme adına harcayıp duruyoruz. Efendim, ciddi şeyler eğlenceyle öğretilmez. Üstünde hep durmuşumdur. Ciddi şeyler ciddiyetle öğretilir. Eğlenceyle öğretilmesi gereken şeyler var. Bunları eğlenceyle öğreteceğiz. Ama bir Kur'an-ı Kerim, işte ezberler, namaz vesaire, kılık kıyafet, bu gibi şeyler ciddi işlerdir. Ciddiyetle öğretilir. Diğer tarafta işte bu çocuklar, yani gelecek vaat eden çocukların oyunları da farklı olur. Bunu sürekli vurguluyorum ve aynı zamanda sahabilerin çocukluklarını çalışıp yazmaya gayretinde olan bir kardeşiniz olarak da bu ayrıntılara indiğimde çok fazla malumatları bulamıyorum doğrusu. Ama ufacık bir şey bulsam bile, ki daha önce geçmişti sanırım, sonra bir daha gelecek. Ayşe annemiz böyle arkadaşlarıyla oynarken Resulullah yanına gelir. Ufak çocukken Mekke'de oluyor bu hadise. Efendim, böyle bazı topraktan yapılmış bazı böyle oyuncaklar var. Fakat orada bir at görüyor aleyhisselam. Ata kanat yapmışlar, yine oyuncak ata. Aleyhisselam soruyor, bu nedir diye. Attır diyor Ayşe annemiz. Tabi çocuk küçük. Atın kanatları olur mu diyor peygamber. Sen tebessüm ediyor. O da Süleyman peygamberin atları kanatlı değil miydi diye bir sureye atıfta bulunuyor. Çocukken, oynarken. Yani şimdi bir kanada takılmayacağız. Yani bir sure, bir peygamber, bu çocuk yani. Yani bir şeyden haberdar bu. Burayı görmüyoruz, kanatlarla uğraşıyoruz. Ya var mıydı yok mu diye. Benim meselem kanat değil burada. Bu çocuk niye bu ifadeyi kullanıyor? Bu önemli. Biz eğitim noktasında da bu tarz örnekleri öncelememiz lazım. Anlamamız lazım. Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile İslam öncesinden beri çok yakın arkadaş olduğunu sık sık ifade ediyorum. Ve aynı zamanda da onun evine çok sık gittiğinde sürekli yine sizlerle paylaşıyorum. İşte az önce ifade ettim. Sık sık bu arkadaşın evine gittiğinde Hazreti Ayşe annemizi görürdü. Efendim, arkadaşlarıyla bazen tek başına oyun oynadığını görürdü. Hatta bir gün yine Peygamber aleyhisselam Hazreti Bekir'in evine gidiyor. Çocuklarla oynuyor Ayşe annemiz, kızlarla oynuyor. Onlar Resulullah'ı görünce kaçışıyorlar sağa sola. Ayşe annemiz kaçmıyor. Resulullah Aleyhisselam yanına geliyor. Efendim, çömeliyor işte, ondan konuşuyor. Yani ciddiye alıyor çocuğu. Bunlar çok önemli şeyler. Sen niye kaçmadın diye söylüyor. O da ey Allah'ın Resulü, ben niye kaçayım, benim suçum yok ki diyor. Onların suçu var mı? Onların da suçu yok diyor. Peki onlar niye kaçtılar? Onlar seni benim kadar yakın tanımıyorlar. Tanısalar seninle beraber olmak için böyle çakılır kalırlardı diyor. Yani ne demek şimdi bu? Ayşe annemiz şunu ifade etmeye çalışıyor. Resulullah Aleyhisselam bu eve sık sık geliyor. Ve o bir yakınlık var. Ve Aleyhisselam'ın çocuklara verdiği değeri, yani çocuklara değer vermeliyiz, değer vermeliyiz deyip de değer vermeyen değildi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem değer vermeliyiz derdi ama demesinin üzerinde bir değer verirdi onlara. Diğer çocuklar da iyi muamele ediyor, elbette ki ediyor, ama sonuçta en fazla Ayşe annemiz bu beraberliği yaşadığı için diğer çocuklar bunun fazla farkında değiller. Ama annemiz güzel ifade kullanıyor. Onlar diyor seni, benim seni tanıdığım kadar tanıyabilselerdi kaçmazlardı diyor. Demek ki şunu biz düşünebiliriz. Yani çocuklar oynarken evin reisi eve geldiğinde veya misafir bir adam, bilhassa adam erkek eve geldiğinde çocukların kaçıştıklarını görürüz. Bu bize neyi gösteriyor? Demek böyle birileri gelince bağırdı çağırdılar mı, nedir, nasıl böyle bir şey oluşmuş? Çocuklar kaçışıyor. Oysa efendim, öyle bir dede, öyle baba, öyle eş, öyle abi, öyle kardeş, öyle örnek olacağız ki böyle yerlere vardığımızda bizim oraya varmamız onları kaçırtan bir gidiş değil, daha çok bir araya getiren, toplayan bir gidiş olmalı. İşte az önce söylediğim gibi o at meselesi de yine bu beraberlikte bir kez daha yaşanıyor. Ayşe annemiz işte Süleyman peygamberin atından bahsedince Resulullah Aleyhisselam'ın tebessüm ettiğini ifade ediyor, rivayet ediyor bize. Ve Aleyhisselam tekrar Ummu Ruman annemizi de uyarıyor. Bu kıza dikkat et diyor. Bu yani farklı bir özelliği var, yetişsin diye. Efendim Ayşe annemiz radıyallahu anha özellikle tefsir, hadis ve fıkıh sahasında temayüz etmiş ve İslam siyasi tarihinde, evet şimdi farklı farklı yere ufaktan girmiş oluyoruz. İslam siyasi tarihinde çok önemli roller üstlenmiş, küçüklüğünden beri İslam kültürüyle yetişmiş, ailesiyle birlikte İslam'ın ilk zuhurunda karşılaşılan zorluk ve musibetlere göğüs germiş ve o nispette de mesuliyetler yani sorumluluklar yüklenmiştir. Bugün bizim başaramadığımız bir boyutta budur. Çocuklara acıma, merhamet adı altında yer yer çok ciddi yanlışlıklar yapıyoruz. Yani ezilmesin çocuğumuz, hırpalanmasın diye ki Aleyhisselam çocukları ezmeye, hırpalamaya son derece kızardı. Ancak onu ezmeyeceğiz, hırpalamayacağız diye de öyle başıboşta bırakmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Ayşe annemizin yani genç yaşta evlendiğinde bu evi nasıl götürdüğünün altında bunlar yatıyor. Daha çocuk yaşta itibaren evdeki tüm problemleri gören, bunların içinde yoğrulan, şekillenen annemiz. Bolluk gördü, zorluk gördü, işkence, eziyet gördü. Müşriklerin yani insanın zekasını aşan derecede baskılarını gördü. Her şeyi gördü ve bütün bunlar içerisinde kendi yaşına göre de bazı sorumluluklar üstlendi. Çocuklar sorumluluk, onlar üzerine sorumluluk vermeden onlara öyle bir eğitim vereceğiz ki biz sorumluluğu kendisi üstlenecek. Bugün bırakınız ufak çocukları, ortaokuluna giden kız çocuklarımız bile hala odalarını toplamıyorlarsa, eşyalarını anneleri topluyorsa bu aile oturup biraz düşünsün bakalım. Yani o yaşta Ayşe annemiz bir evi götürüyordu. Hatta bugün çoğunuz şu anda dinleyenleriniz şunu ifade edersiniz içinizden. Eskiden işte hocam şöyleydi böyleydi, benim annem filan yaşta evlenmiş, benim anneannem filan yaşta evlenmiş, işte şunları yapmış diye hepimizin böyle hatıraları var. Ya oraya takılmadan ben şunu söylemeye çalışıyorum, yani erken yaşta evlendirin demiyorum, evlendirmeyin demiyorum, beni öyle anlamayın sakın. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey, yani o yüzden biraz bu derste buraya vurguda bulunmak istiyorum. Yani Hazreti Ayşe annemiz deyince belli alanlarda sürekli öne çıkarılır. Birisi evlilik yaşı, birisi ifk olayı, anlaşılamadan konuşulur ezbere. Birisi işte Cemel vakası, ifki işledik. Aslında evlilik yaşını da işledik. Efendim Cemel'i daha sonra inşallah işleyeceğiz. Hazreti Ali ile olan bazı meseleler var. Hep bunları öne getirirler ama bu insanın genç yaşta nasıl bu evi götürdüğü, bu sorumluluğu nasıl üstlendiği, nasıl bunu kaldırdığı noktasında işte biraz buraya bakacağız biz. Yani hadisenin sadece tarihsel boyutunda boğulmayacağız. Ayşe annemiz bunu almış, bu eğitimini. Bunca sıkıntı arasında, bunca zorluk arasında efendim gerçekten faziletli, çok öne çıkan güzel örnekler koyuyor önümüze bizim Ayşe annemiz radıyallahu anh. O bakımdan her alanda önde gelen bu hanımın biraz daha sizin de isterseniz kişiliği ve zekası üzerine birkaç şey daha paylaşmaya çalışayım. Dedi ki hani efendim en temelde Kur'an-ı Kerim. Onu unutmayacağız hiç. Ayşe anne eşittir Kur'an-ı Kerim. Bu atlamaması lazım. Yani onun fıkıhtaki üstünlüğü, hadisteki üstünlüğü tartışılmıyor ama bütün bunların temelinde Ayşe annemiz eşittir Kur'an-ı Kerim. Bunu ben sık sık söylemeye çalışıyorum. Çünkü bizzat kendisinden dinliyoruz ki hangi ayetin ne üzerine nazil olduğunu, ne zaman nazil olduğunu, neler olduğunu ne kadar iyi bildiğini en iyi bilenlerden biri olduğu bizzat kendisi ifade ediyor Ayşe annemiz. O yüzden en başta Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı. Çünkü Ayşe annemiz Kur'an ile şekillendi. Kur'an ile kişilik sahibi, karakter sahibi. Yani daha çocukluğundan itibaren İslam ailesi içerisinde yetiştiği için fıtrat olarak onun üzerine Kur'an-ı Kerim resmedildi. Öyle diyelim yani. Elbette hadiste otoriterdir, fıkıhta, birçok ilim dallarında. Hani bir de güzel konuşurdu mesela. Çok böyle şey bir hanımdı, hatibi bir hanımdı yani. Çok az kadında görülen bir zekaya sahipti. Keskin zekası vardı. İdrak kabiliyeti vardı mübareği. Yaşadığı zaman sürecinin şartlarına göre bir kadından beklenmeyecek kadar sosyal aktiviteyi gerçekleştiren bir insanın mutlaka üstün meziyetlerle donatılmış olması gerekmiyor mu efendim? İşte Hazreti Ayşe annemizin zekası, dirayeti ve ilmi yetenekleri sayesinde sosyal bir aktivite gerçekleştirmiş ve çevresindeki insanları bir kadın olarak etrafında toparlayıp peşinden sürükleyebilmiştir. İleride örneğe gelecek. Her ne kadar bu peşinden sürüklemeyi, yani bazı şeylerden nasip alamayanlar farklı boyutlarda değerlendirseler de Ayşe annemizin bir ıslah hareketi gerçekleştirdiğini hiç kimse inkar edemeyecektir. Onu inşallah göreceğiz. Bu şahsiyet aslında o derece gelişmişti ki efendim, daha önce yardımcı kuvvetler olarak katılabildikleri savaşlarda Hazreti Ayşe annemiz toplumun ileri gelen erkeklerinin bile önünde bir komutan olarak savaşı idare edebilecek bir konuma gelmiş. Kendisini ilim alanında, sosyal alanda, siyasal alanda ispatlamış, asabın ileri gelenlerinin birçok defa ihtilaflarının çözümü için kendisine müracaat ettikleri görülmüştür. Şimdi tabii benim buna gücüm yetmez. Yani Ayşe annemizin ne tür meseleleri hangi yöntemlerle çözdü? Sadece benim gücüm yetmez değil, bir radyo programını aşar bu. Ben daha ziyade biliyorsunuz Ayşe annemizin ya da sıra hangi annemize, hangi sahabiye geldiyse hayatının tüm yönü değil, Peygamberimiz aleyhisselamla olan o ilişkisini, diyaloğunu. Elbette ki Peygamberimizle olan ilişki ailesine yansıyacak. Anasına, babasına, komşularına, çevresine, ileride varsa çocuklarına, ki annemizin, Ayşe annemizin yok, yansıyacak. Aynı zamanda Peygamberimizden sonra bir duruş sergileyecek, onu göreceğiz. Bu çok önemli. Hazreti Ayşe annemizin yaşadığı çağdaki kadınların sosyal konumuna rağmen ve o dönemdeki kadın anlayışına rağmen ancak bazı erkeklerin başarabileceği bir konuma onu yükseltmiştir. Onun kişiliğinin oluşmasında çocukluğundan itibaren anne ve babasıyla birlikte yanında bizzat Resulullah'ın etkisi olmuştur. Çünkü Mekke devrinde Hazreti Ebubekir'in evine radıyallahu anh sık sık giden Resulullah aleyhisselam, az önce ifade ettiğim gibi Ayşe annemizin annesi olan Ümmü Ruman hanıma, Ayşe annemize iyi davranmasını, onun hakkında titiz olmasını, dikkatli olmasını tavsiye ediyordu. Yani dedi ki ya, birilerinden bir şey bekliyorsanız o beklediğiniz şeyi yapması için ona o fırsatı vereceksiniz. Daha doğrusu o alanda yetişmesi için de onun önüne o fırsatlar konacak. İşte aleyhisselam bu fırsatları önüne koydu onun. Yani nasıl diyeyim, baba evi, peygamber gözlemi Ayşe annemize çok özel bir okul oldu diyelim. Öyle diyeyim ben. Ama Ayşe annemiz de iyi bir öğrenci oldu. Yani vericiler çok iyi, alıcı çok iyi, ortam çok iyi. ve Ayşe annemiz bu çok iyiler içerisinde elbette ki çok iyi olarak yetişmiş oldu. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın yanında ve onun terbiyesi altında evet yetişti. Kendi evinden sonra ona gelen vahiylere şahit oldu. Kendisine yöneltilen problemleri halletmesiyle ilgili olayları görüyor. Onunla konuşan, sohbetinde bulunan kimselerin irşat ettiğindeki sözlerini duyuyor. Bu surette zengin bir ilimle dolanıyor, donanıyor, yükseliyor. Bu ilim de diğer insanlara ve ümmete naklediliyor onun tarafından. Bu durum onu başkalarıyla kıyaslanamayacak bir seviyeye yükseltiyor ilmi ve diğer boyutlarla beraber. Dedi ki yani şimdi öyle bir evde yetişti, iyi bir evde yetişti ve geldi Resulullah'ın evine, yetişmesini orada sürdürdü. Efendim yani çok önemli şey aslında, yani bunca vahyin şahidi oluyor. Yani ilk vahyin gelişine, sıcağı sıcağına şahidi oluyor. O ayetlerin Resulullah'ın mübarek nur yüzüne nasıl yansıdığını görebiliyor. Yani Resulullah'ın bazı vahiy esnasında soğuktan titrer gibi hale gelmesi, bazı vahiy esnasında boncuk boncuk, elmas elmas ter dökmesi, bunları Ayşe annemiz rivayet ederken hangi ayetler Resulullah'a hangi fizyolojik hal yaşatmıştır bize bunları rivayet ederek bizim anlamakta zorlandığımız çok farklı boyutuyla bir eğitim sürecinden geçtiğini aslında söylemiş oluyor. Yani demiyor tevazuyla ama ben sizin görmediğinizi gördüm diyor. Sizin yaşamadığınızı yaşadım. Kaynağından sıcağı sıcağına en canlı boyutuyla bunu ortaya koyuyor. O vahiy gelişi, o anı. Şimdi çok sevdiğimiz, saydığımız bir muhterem büyüğümüzü, üstadımızı, hocamızı bizzat dinleme esnasında duyduğumuz heyecanı düşünün. Bir de o mübareğin o sohbetini bize aktaran bir kardeşimizden aldığımızda duyduğumuz heyecanı düşünün. Böyle biraz olayı değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Ayşe annemiz önüne çıkan ya da önüne konan bütün fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirmiş ve kendisi de bu değerlerle donanarak mükemmel bir şekilde yetişmiş olarak önümüzde duran çok değerli bir değerimizdir. Yeter ki bu değerlileri değeri nispetinde öğrenip onların değeriyle değerlenmeyi değerlendirelim inşallah. Ben bu duygularla bugünkü programıma burada noktayı koyarken önümüzdeki haftalarda bu örnekleri sizlerle paylaşma arzusuyla ve hasreten Ayşe annemiz Aleyhisselam'dan bize neleri nasıl naklediyor, onları hayatımıza geçirme arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.